Değerli kardeşler, bugün yine 119. mezmurun içinde kalacağız. Oradan bir parçayı ele almak istiyorum. Amacım yine Rabbin sözünün önemini vurgulamak ve bize düşen sorumluluğun ne olduğunu size açıklamak. Açınız 119. mezmuru. 119. mezmur, hani hepimizin ezberlediği ayet var. Hangisiydi o? 119. mezmurun hangi ayetini hepimiz kafadan biliyoruz? 105 değil mi? Neydi 105? Işıktır. Devam ediyorum. Ayağa kalkalım. Değişiklik olsun. Oturtturacağım sizi epey. Şöyle diyor. Sözüm adımların için, sözüm dedim bak, sözün. Sözün adımlarım için çıra, yolum için ışıktır. Adil hükümlerini izleyeceğime ant içtim. Andımı tutacağım. Çok sıkıntı çektim ya Rab. Koru hayatımı sözün uyarınca. Ağzımdan çıkan içten övgüleri kabul et. Ya Rab, bana hükümlerini öğret. Hayatım her an tehlikede. Yine de unutmam yasanı. Kötüler tuzak kurdu bana. Yine de sapmadım senin koşullarından. Öğütlerin sonsuza dek mirasımdır. Yüreğimin sevincidir onlar. Kararlıyım sonuna kadar senin kurallarına uymaya. Döneklerden tiksinir, senin yasanı severim. Sığınağım ve kalkanım sensin. Senin sözüne umut bağlarım. Ey kötüler, benden uzak durun. Tanrımın buyruklarını yerine getireyim. Sözün uyarınca destek ol bana. Yaşam bulayım. Umudumu boşa çıkarma ya Rab. Sıkı tut beni. Kurtulayım. Her zaman kurallarını dikkate alayım. Kurallarından sapan herkesi reddedersin. Çünkü onların hileleri boştur. Dünyadaki kötüleri cüruf gibi atarsın. Bu yüzden severim senin öğütlerini. Bedenim ürperiyor dehşetinden. Korkuyorum hükümlerinden. Geçen sefer Aydın'ın anlamakta güçlük çektiği ayetti bu. 120. ayet. Adil ve doğru olanı yaptım. Gaddarların eline bırakma beni. Güven altına al kulunun mutluluğunu. Baskı yapmasın bana küstahlar. Gözümün feri sönüyor. Beni kurtarmanı, adil sözünü yerine getirmeni beklemekten. Kuluna sevgi uyarınca davran. Bana kurallarını öğret. Ben senin kulunum. Bana akıl ver ki öğütlerini anlayabileyim. Ya Rab, harekete geçmenin zamanıdır. Yasanı çiğniyorlar. Bu yüzden senin buyruklarını altından, saf altından daha çok seviyorum. Koyduğun koşulların hepsini doğru buluyorum. Her yanlış yoldan tiksiniyorum. Ah keşke biz de tiksinsek yaptığımız her yanlışlıktan. Harika öğütlerim var ya Rab. Bu yüzden onlara candan uyuyorum. Yüzeysel değil ama içten. Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar. Saf insanlara akıl verir. 105 ile 130 ayete kadar olan parçayı size okudum. Buyurun oturun sevgili kardeşler. Şimdi okuduğum bu sözler nasıl geliyor size? Diyebilir miyiz gerçekten bu sözler harika sözlerdir? Yaşamımın her alanında kullanabileceğim başkalarına yararlı olabileceğim sözlerdir. Değerli kardeşler, geçen hafta olsun, ondan önceki hafta olsun vurguladığım gibi 176 mezmur ayetten oluşmuş olan bu 119. mezmur kadar gerçekten Rab Tanrı'yı öven, Rab Tanrı'nın diri sözüne övgü sunan başka bir mezmur yok. Ve yine altını çizdim. Yine altını çizdim. Dedim ki işte bu nedenle birçokları, birçok Tanrı adamı, birçok imanlı bu sözleri hayatının bir felsefesi olarak kabul etmiş ve birçok değişik şekillerde yaşamında bereketlerin kaynağı olmuş. Ve hala birçok kişinin yüreğini değiştirerek bereket olmaya tüm gücüyle devam ediyor, hamdolsun. Eğer değerli kardeşler, bizim yüreğimiz Rabbin sözüne ne kadar yakınsa, Rabbin sözüyle bizim hayatımız, bizim benliğimiz, varlığımız ne kadar Rabbin sözüyle iç içe ise, işte o zaman ona benzer olma yönünde söz ve ruh aracılığıyla değiştiriliyoruz. Bu değişme nasıl gerçekleşiyor? Rabbin sözüne yakın durdukça. Söze yakın bir şekilde adımlarını attığın zaman. Onun için gerçekten de hayat veren, yaşam veren, canlılık veren, tazelik veren Rabbin gerçekten hiçbir zaman değişmeyen ama değiştiren diri söz. Onun isteği doğrultusunda hareket etmemiz gerektiğini sürekli vurguluyorum. Onun istemi doğrultusunda ben nasıl hareket edebilirim? Değil mi? Bravo. Bu kadar basit. Onun sözlerini önemsedikçe, onun sözlerini hayatımda önemli gördükçe, onu önemli gördüğüm oranda hayata soktukça, kesinlikle değerli kardeşler, bu noktada başarı elde etmem mümkün. Demek ki değiştirdikçe Rabbin sözü, onun isteği doğrultusunda adımlarımızı atabiliyoruz. Değiştikçe Rabbin isteği doğrultusunda yürüme gayreti içerisinde oluyoruz. Onun için değişim değerli kardeşler diri söz aracılığıyla gerçekleşiyor. Değişim mi gerçekleştiren Tanrı'nın diri sözü. Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman bununla ilgili olaraktan birçok örnekler bulmak mümkün. Birçok örneklerle karşılaşmamız mümkün. Kutsal kitaba baktığımız zaman. Tanrı'nın sözünün ilk sayfası olan yaratılışın birinci bölümüne baktığımız zaman orada Tanrı'nın konuştuğunu görüyoruz. Tanrı diyor ki ışık olsun ve Tanrı ne konuştuysa onun aynen söylediği gibi yerine geldiğini görüyoruz. Demek ki Tanrı ışık olsun dedi ve orada okuyoruz ışık oldu diyor. Değil mi? Nasıl ki sevgili kardeşler söz Tanrı'nın konuştuğu söz dünyamıza girdiğinde dünyamızı aydınlığa kavuşturduysa söz yüreklerimize girdiği zaman da ne yapıyor? Yüreklerimizi aydınlığa kavuşturuyor değil mi? O kişi bence güldük biz ama akıllı. Ancak ışıkta anahtarını bulabilirdi. Eğer ışığın ötesinde anahtarını bulamazdı. Keşke elinde bir el feneri olsaydı da o alanı biraz daha genişletebilseydi. Değerli kardeşler, bizim hayatımızın sadece bir alanını aydınlatmıyor sokak lambası gibi. Hayatımızın her alanını aydınlatan bir kaynak bu. Hayatının hangi alanı olursa olsun emin olun seni aydınlatacak ve senin kendine gelmeni sağlayacaktır bu söz. Eğer bunu gerçek anlamda ciddiye alır, önemsersen. Bunun için kutsal sözde bize ne kadar güzel söyleniyor. Bakın, Rabbin, Rab konuştu, ışık olsun dedi ve ışık oldu değil mi? Tanrı neden önce ışığı yaratması gerekiyordu? Çünkü hiçbir canlı ışık olmadan varlığını devam ettiremez. Tanrı önce ışığı yaratmalıydı. Değerli kardeşler, ben size sormak isterim. Peki bizim yeniden doğuşumuzu sağlayan nedir? Rabbin sözüdür değil mi? Bizim yeniden doğuşumuzu sağlayan 1. Petrus 1.23. Bunu herkes ezberlesin. 1. Petrus 1.23. Tanrı'nın diri ve kalıcı olan sözü aracılığıyla doğdunuz. Bunu lütfen ezberlemenizi rica ediyorum. Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla doğdunuz. 1.23. Bu çok iyi bilinen bir ayet. Ama güzel olan nedir biliyor musunuz? Rabbin sözü bizim yeniden doğuşumuzu sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda da ne yapıyor biliyor musunuz? Yeniden doğuş gerçekleştikten sonra bizim ruhsal hayatımızın gelişmesini, güçlenmesini, derinlere doğru kök salmasını, ilerlemesini sağlıyor. Yani doğum sonrasında da bize destek veren, bizi besleyen Rabbin sözü sadece yeniden doğmamızı sağlamıyor. Sonrasına da bize destek veren bir kaynak. Size sormak isterim. Eminim ki hayatınızda birçok kitap okudunuz. Hiç kitap okumadım diyen var mı aramızda? Ben hiçbir kitap okumadım bugüne kadar. Kutsal kitabı kastetmiyorum. Hepimiz kitap ya da kitaplar okuduk. Doğru mu? Peki bana şunu söyleyebilir misiniz? Ben bir kitap okudum. Okuduğum kitap benim hayatımı değiştirdi. Bunu söyleyebilir misiniz? Peki başka bir kitap söyleyebilir misiniz? Hayır. Ben bunu duymak istiyorum sizden. Bak ben övünerek söylemiyorum ama 1,5 ayda en azından bir kitabı bitirmeye çalışıyorum. Kitap okumaya çalışıyorum. Bir kitabı Türkiye'den aldığım kitapları okumaya çalışıyorum. Bitirmeye çalışıyorum. Bol bol okuyun sevgili kardeşler. Hem diliniz gelişecek, hem zihniniz gelişecek, hem de başkalarını ikna etme konusunda daha etkin olacaksınız. Okuyun. Ama diyemezsiniz ki ben bir roman okudum hayatımı değiştirdi. Ama bak çok güzel söylediniz. Kutsal kitabı, diri sözü, Tanrı sözünü okudum ve hayatımda bir değişim gördüm. Ben ya ders alabiliyoruz ama hayatımızı değiştiren başka bir kaynak ben hatırlamıyorum. Varsa söyleyin. Diyebilir misiniz kutsal kitabın dışında başka bir kaynak vardır beni değiştirebilecek? Ah kardeşler beni tanımanızı isterdim. İman etmeden önceki halimi görseydiniz. Böyle bir adamı ancak kutsal kitap değiştirebilirdi. Eğer Rabbin sözü bizim hayatımızda olmasaydı ben diyorum ki ne yeniden doğuşumuz gerçekleşirdi ne de bu doğum gerçekleştikten sonra hayatımızı sağlıklı bir şekilde götürme olanağı bulabilirdik. Değerli kardeşler, eğer böyleyse biz söze daha fazla önem ve değer vermemiz gerekmiyor mu? Değerli kardeşler. Bakın. Önce belki size sorayım. Ben düşündüm. Rabbin sözü neler yapabiliyor? Ya da Rabbin sözü benim hayatımda ne yaptı? Söyleyebilir misiniz birkaç tane? Rabbin sözü neler yapabilir? Neleri yapabilecek yeterlilikte? Ya da Rab senin sözü, Rab sözü aracılığıyla senin hayatında ne yaptı? Benim hayatımda şunu yaptı sözü aracılığıyla. Benim hayatımda bunu yaptı diyebileceğimiz bir örnek var mı? Teşvik olalım biraz. Sevmeye başladım. Tamam, çok güzel. Demek ki nefreti sevgiye dönüştürebilen kaynak Rabbin sözü. Rabbin sözü affetmemize destek veriyor. Değil mi? Kendi çıkarını aramamayı. Ya başka? Bak bu çok önemli. Benim hayatımda da bu çok önemli. Şu söz çok önemlidir. Hatırlıyorsunuz değil mi? İsa köşeye sıkıştırılmıştı. Oradaki kişiler dedi ki, Sezar'a vergi vermemiz doğru mudur yasaya göre? Ve İsa çok güzel bir yanıt verdi. Bir para, gümüş para aldı, gösterdi. Kimin resmini görüyorsunuz dedi? Sezar'ın. Sezar'ın hakkını Sezar'a verin, Tanrı'nın hakkını da Tanrı'ya verin. Bu nedir biliyor musunuz? Sezar devleti temsil ediyor. Demek ki devlete vergi vereceğiz. Öyle insanlar ben tanıyorum ki gerçekten de devlete bildirmeden kaçak çalışıyorlar. Bir de devletten sosyal yardım alıyorlar. Hava da birkaç kişinin teklifine uğradı ama ben kaçak çalışamam dedi. Belki evet deseydi biraz daha ekonomik olarak güzel olacaktı. Ama hayatında bambaşka şeylerin kaybına neden olmuş olacaktı bu davranışta bulunmuş olsaydı. Demek ki nasıl davranmamız konusunda bizi değiştiriyor Rabbin sözü. Rabbin sözünün başka ne özelliği var? Eğitiyor. Terbiye ediyor. Azarlıyor. Yola getiriyor diyeceksin değil mi? 2. Timoteos 3:16. Çok doğru. Ben de birkaç tane yazdım buraya. Ama sizlerden de güzel tepkiler aldım. Yaşam sağlıyor. İmanı daha güçlü bir duruma gelmesini sağlıyor. Kişiyi ya da kişileri değiştiriyor. Kırılmış, ezilmiş yürekleri teselli edip şifa veriyor. Bu da çok önemli. Kişiliği bina ediyor. Bak ben bunu açıkça söyleyebilirim. Hem Sami de çok çekingen bir kişiydi. İçine kapanık bir kişiydi. Ama iman hayatı sonrası bakın burada vaaz edebiliyor, yönlendirebiliyor ve iş yerinde sunumlar veriyor iş arkadaşlarına. Enver iki kelimeyi bir araya getirip konuşamazdı. Bakın burada konuşabiliyor. Hafif takılması vardır ama bu var ya 10 katı daha fazlaydı. 20 katı daha fazlaydı. Doğru mu Enver?
Doğru. Bir de iki sene önceki Enver de şimdi iki Enver bir değil.
Bir değil.
Ben fark ettim. Zaten geçen iki hafta önce ağzı tamamen açılmıştı.
Ya. Demek ki şunu söyleyebiliriz. Rab kişiliği de değiştiriyor. Kişiliği. Rab kişiliği de değiştiriyor. Hamdolsun. Onun sözü kişiliği de değiştiriyor. Bina ediyor aynı zamanda. Durumları değiştiriyor ve denenmeler üzerinde yengi sağlıyor Rabbin sözü. Zafer kazanmamızı sağlıyor. Sınanmalarda, sıkıntılarda, sorunlarda. Umudu tazeliyor Rabbin sözü. Umudumuzu yepyeni yapıyor, taptaze yapıyor. Şunu diyebilir miyiz? Yüreğimizi değiştiriyor. Yüreğimizi ne dedik? tazeliyor. Umudumuzu tazeliyor. Yüreğimizi tazeliyor. Ama akıllarımızı da temizlediğini söyleyebilir miyiz? Akıllarımızı da temizliyor. Tabii, bakın akıllarımızı kötü şeylerden arıtıyor. Değerli kardeşler, aslında 19 yaşında ben evet dedim Rabbe. 19 yaşındayken 1979 senesinde 19 yaşındaki bir genci düşünün, hareketli, disco, kadın, kız, her şey var. Öyle bir şey, kafada eğlenceden başka bir şey yokken Rab bütün onları temizledi, bambaşka yeni düşünceler koydu kafaya. Amacım ne biliyor musun şimdi benim tek amacım? Onun için bu işi yapmayı çok özledim. İnsanları Rab'be kazanmak. Halkımı bu dili konuşan, bu dili anlayan insanlarıma iyi haberi ulaştırmak, onların kurtuluşunu sağlamak. Ama kafamda bambaşka şeyler vardı. O zaman diyebiliriz, akıllarımızı da temizliyor Rabbin sözü. Paklıyor, arıtıyor sevgili kardeşler. Şunu da diyebilir miyiz? Rabbin sözü gelecek konusunda bizlere güvence veriyor. Amin. Zaten son noktası odur. Bunları yapmasının amacı ne? Senin söylediğin şeydir. Bizi daha kendine benzer kılmak için. Bakın, bugün çok iyi kazanan, hayatını maddi yönden çok iyi götürebilen birçok kişiler tanıyorum. Ama geleceğe umutla bakmıyor bu insanlar. Çok ilginç. Ben sizlerden de duydum yanılmıyorsam. Ya işte bir komşum var, şu var, bu var, her şey var ama bizim kadar mutlu değil. Bunu diyen kardeşler ben duydum burada. Yanılıyorsam beni düzeltin. Rabbin sözü bizim geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Ne kadar güzel bir şey. Sıkıntılarım da olsa, sorunlarım da olsa ne kadar çok ağırlıklarla yükler altında eziliyor da olsam biliyorum ki gelecek de büyük bir sevinç, coşku beni bekliyor. Umudum diri. Umudum diri. Çünkü Rab diri. Hamdaz. Rab aramızda şu anda kardeşler. Size yalvarıyorum. Ona layık olmaya çalışın. Hiçbir kimse bir başkası için hayatını feda etmez. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ama o bizim için, her şeyi bizim için yaptı. İşte onun için söylüyorum. Eğer söz olmasaydı yaşamamız mümkün olamazdı. Yaşamak mümkün olamazdı. Eyüp bu gerçeği çok iyi özümleyen, bu gerçekleri çok iyi kavrayan Eyüp ne diyor biliyor musunuz? Bakın, açsın herkes lütfen. 23. bölümü, Eyüp kitabı, 23. bölüm. Ester'den sonra geliyor. Eyüp 23.
654.
12. ayet yanılmıyorsam. Ne diyor? 12.
Ağzından çıkan buyruklardan ayrılmadı.
Evet.
Büyük ekmeğinden çok ağzından çıkan sözlere değer verdi.
Bakın.
12.
12. ayet. 23. bölüm 12. ayet. Bakın şöyle söylüyorum size. Belki bunu da ezberleyin diyeceğim ama belki iki tane ayet size zor gelecek. 1. Petrus 1.23 gibi. Ama aslında ben diyorum ki bu ayeti yaşamlarımızın bir parçası olaraktan alalım. Yaşamlarımızın bir ilkesi olsun buradaki sözler. Günlük ekmeğimden çok. Ne demektir bu? yemekten, içmekten, giyinmekten, anlatabiliyor muyum? Bunlardan daha çok Eyüp ne diyor? Diyor ki ağzından çıkan Rabbin sözleri bana diyor çok daha anlamlı geldi. Onlara ben daha çok önem verdim, değer verdim. Değerli kardeşler, o zaman eğer Tanrı adamı bu Eyüp bunu diyebiliyorsa, Tanrı çocukları, Rabbin çocukları olan bizler de aynı şeyi söylememiz gerekiyor. En azından şunu söylememiz gerekiyor. Ya Rab, ağzından çıkan sözlere değer veriyorum. Önemli görüyorum ve değer veriyorum. Rabbin sözleri sadece sözünde de ifade ettiği gibi süt özelliği mi var? Ekmek özelliği mi var? Yemek özelliği mi var? Rabbin sözünün içeriğine baktığımız zaman beslemek sadece besleme özelliği yok. Rabbin sözünün aynı zamanda da ne özelliği var? Birincisi ateş özelliği var. Ateş besliyor mu? Aa. Ateş acı veriyor. Ateş bir madenin erimesi için, içindeki o curufların atılması için bir etken unsur. Demek ki Rabbin sözü ateş gibi ne yapıyor? Bizlerin arınmasını sağlıyor. Bak sadece beslemiyor demek ki Rabbin sözü, aynı zamanda da bizleri ne yapıyor? Arıtıyor değerli kardeşler. Peki hani bir söz daha vardı Rabbin sözü için kullanılıyor. Balyoz. Bak Rabbin sözü aynı zamanda balyoz özelliği var. Balyoz nedir? Ne yapar balyoz? Vurduğu yeri parçalar değil mi? Demek ki Tanrı sözü yüreklerin parçalanıp o günahların, karanlık noktaların açığa çıkmasını sağlıyor. Balyoz özelliğine baktığımız zaman. Sadece balyoz özelliği mi var? Hayır. Aynı zamanda da bakıyoruz ki İbraniler 4. bölümde okumuştuk bunu. Sık sık okuduğumuz bir ayet, iki ağızlı kılıca benzetiliyor. Kılıç nedir? Kılıç acı verir değil mi? Neşterden söz ettim geçen hafta. Doktorun kullandığı alet, ameliyat yaparken. Acı veriyor değil mi? Acı verir. Ama sonuca baktığınız zaman ne oluyor? O derinlerde yatan hastalığı temizleyip dışa atılmasını sağlıyor. Neşter yapıyor bunu. Tanrı sözü de kılıçla ne yapıyor? Derinlere giriyor. Ta derinlere işliyor. En görünmez noktalara kadar derinlere doğru gitme özelliği var Rabbin sözünün değerli kardeşler. Peki Rab sözünün bu özelliklerini hayatımızda tecrübe edebilmek için, hayatımızda Rabbin besleme özelliğini, arıtma özelliğini, parçalama özelliğini, yüreklerdeki karanlık noktaları açığa çıkarma özelliğinden yararlanmak istiyorsak eğer, ne yapmamız gerekiyor? Evet. Bu kadar basit. Tek bir kelimeyle, kutsal söz ile iç içe. İç içe bir hayat yaşamamız gerekiyor. Ben bunu önemli vurgulamak istiyorum. Kutsal kitabın bize verilmesinin amacı kitaplarımızı, kitaplığımızı süslemek için verilmedi. Kutsal kitabın bize verilmesindeki amaç kitaplığımızı süslemek için değil. Biliyor musunuz? Ben bazı Türkiye'deyken bazı kişileri hatırlıyorum. Gerçekten ne derece okuduğunu bilmiyorum kendisinin ama gidin bakın kitaplığında kalın kalın Özellikle bu sözlükler var ya, daha doğrusu ansiklopedi türü kitaplar. Çok kalın olur. Bu kalın kitaplarla doldurmuş kitaplarını. Onlara baktığın zaman diyorsun, amma çok okuyor adam be. Okuyan bir adam diyorsun. Değerli kardeşler, yani o kişinin amacı kitaplığını süslemek, bir kendine bir onur payı çıkartmak. Ama kutsal kitap bize, kitaplığımızı süslemek için bize verilmedi değerli kardeşler. Elimizde var olduğunu göstermek için de bize verilmedi. Bak benim elimde de kutsal kitap var. Bunu söylemek için de bize verilmedi. Eğer öyle olmuş olsaydı, sen bugün burada olabilir miydin? Rabbin sözünün değiştirme özelliği olmasaydı, süsleme özelliği olsaydı sadece, sen bugün burada olamazdın, sen de değişmezdin değerli kardeşim. Bu kadar açık, bu kadar net. Ben örneklerle konuşmayı severim. Kutsal kitaptan, kutsal sözden konuşurken hep şu örneği veriyorum. Bir masa düşünün, en sevdiğiniz yemeklerle donatılmış. O en güzel yemeklerle donatılmış masaya bakıyorsunuz. Masadaki o en güzel yemekler size bakıyor. Siz de yemeklere bakıyorsunuz. Bunun bir yararı var mı size? Ne yapmak gerekiyor? Sandalye çekip oturup o masa üzerinde olan yemekleri yemek gerekiyor. O sarmaları, o dolmaları, benim en çok sevdiğim yemekler, yememiz gerekiyor değerli kardeşler. İçli köfte diyebiliriz tabii ki. İçli köfte tabakta durmuş bana bakıyor. Ben tabaktaki içli köfteye bakıyorum. Bana ne faydası var? Alacağım onu atacağım ki ağzıma. Bir kaşıkla cacık yanında. Su. Karnım acıktı diyor şimdi Dilek. Benim de karnım acıktı Dilek. Recep abi de batırarak konuş edeceksiniz. Rabbin sözünden konuşurken karnımız acıkıyor mu? Ruhsal karnımız. Teşekkür ederim Dilek. İnan böyle değiliz değil mi? Değiliz. Ben de melek değilim. Ben de değilim. Bakın. Ama Rabbin sözünden tat almaya çalışıyorum. Canım sadece sıkıldığında, ya pardon, canım sadece mutlu olduğunda, sevinç içerisinde olduğunda okumuyorum Rabbin sözünü. İçimden hiç gelmiyor. Canım sıtkın. Ama alıyorum kutsal kitabı, okuyorum kardeşler. Rabbin sözü bana konuşuyor. Rabbin sözünün bu özelliğini, bu yapısını anlatabilmek için, size sözün etkin bir şekilde etkili olabilmesi için 3 noktayla ben size açıklamada bulunmak istiyorum. Eğer her geçen gün ben Rabbe, İsa Mesih'e benzer olmak istiyorum diyorsan, ben 3 şeyi, belki sen 20 şey yazabilirsin ama ben 3 noktada belirledim. Birincisi şu. Kutsal kitabın yetkisini kabul etmek. Yani senin yaşamının üzerinde otoritesi olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Birinci nokta bu. İkinci noktamız kutsal kitabın doğruluğunu benimsemek. Yani ciddiye almak, önemsemek, doğru bir yapı içerisinde ona yaklaşmak ikinci noktası ve üçüncüsü de her zaman vurguladığımız gibi çok iyi bildiğimiz bir şey var. Üçüncüsü de öğrendiğimizi uygulamak. 3 nokta. Bu 3 noktaya bugün girmeyeceğim. Bu 3 noktayı önümüzdeki pazar size açıklayacağım. Saat 5 ve burada noktalıyoruz. Bu 3 noktayı aldınız mı not? Ne diyor bakayım söyleyin. Yapmayın ya kardeşler. Evet. Tabii. Yetki sahibi. üzerimizde yetki sahibi olması. Evet, doğru olduğunu benimseyeceğiz. Doğru bir yapıyla ona yaklaşmaya özen göstereceğiz. Doğru söyledin, çok güzel. Üçüncüsü de, onu da söyledin. Öğrendiğimizi uygulamaya sokacağız. Önümüzdeki hafta hepinizi bekliyorum. Bu üç noktayı birlikte ele alıp inceleyeceğiz sevgili kardeşler. Yüreğimizi eğelim. Ve önümüzdeki hafta bir de şeyiniz neydi? 1. Petrus 1.23'ü ezberleyeceğiz değil mi? Ayrıyeten de bugün söylemekte söylemeyen kardeşler olursa bir ayet ezberleyecek. Yok. Yok, yazılı değil. Şimdi dağıtmayalım, eğelim yüreklerimizi Rabbin önünde. Rabbin sözünün o güzelliğini, zenginliğini düşünelim ve sözlerin yürekte ürün getirmesine izin verelim. Kalıcı olmasına izin verelim sevgili kardeşler. Bir 20-25 dakika, 25 saniye sakin duralım Rabbin önünde. Umarım sözler aynı etkinliğiyle yüreğinizde iş görür.